Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Erdi Özağ.
Bu videomuzda Erdi ile beraber ilk prototipleri sergilenen ve ilk prototiplerin sergilenmesi ardından inanılmaz tartışmalara neden olan yerli araba projesini ve gösterilen araçları konuşacağız. Ben ilk olarak Erdi, bu yerli araba projesi nedir, bunu anlatmak gerektiğini düşünüyorum. Hı-hı. Ne yapmaya çalışıyoruz?
Esasında çok yeni bir proje değil bu. Hani son dönemdeki yerli otomobil çalışmalarına bakıldığı zaman aslında bunları çok yıllar öncesine götürülebilmek mümkün. Zamanda farklı kişi ve kurumların yerli otomobil diye sergilediği bir takım konseptler ve prototipler vardı ama şu anki projenin gidişatı ve seyrine baktığımız zaman aslında 2010'lu yılların sonlarına doğru, işte şu anki Cumhurbaşkanımızın seslendirmesiyle başlayan, bir babayı tarıyorum, yerli otomobil yapma gayretiyle başlayan bir projeydi. Zaman zaman dile getirilmişti ama hiçbir zaman ortaya prototip çıkmamıştı. Çok büyük oranda yerli katkısıyla üretilen, Türkiye'de %85-90'lara varan yerlikle üretilen, Türk mühendislerinin tasarladığı, teknolojisi bize ait olan, telif hakları bize ait olan, fikri mülkiyet hakları bize ait olan bir otomobil yapma gayreti içerisindeyiz.
Yani hani konuştuğumuzda Mercedes'e Alman otomobili, işte General Motors'un arabalarına Amerikan otomobili diyoruz ya, Ford'a filan. Bir marka oluşturacağız ve buna da Türk otomobili diyecekler.
Aynen öyle. Hani nasıl son dönemde işte Türk tankı, İşte Türk yolcu uçağı, savaş uçağı, helikopteri gibi bir takım yatırımlar varsa bunun bir benzerini otomobile de yapma gayretindeyiz. Tabii otomobil diğer alanlara bakıldığı zaman Türkiye'nin daha fazla uzman olduğu bir konu. Çünkü yıllardır süregelen yatırımlar var. Büyük yabancı otomobil firmalarının Türkiye'de devasa fabrikaları var. İşte Ford, Hyundai, Toyota, diğer taraftan baktığınız zaman Renault gibi pek çok firmanın fabrikası var. Aslında uzman olduğumuz, yan sanayinin kısmen geliştiği ama hiçbir zaman Türkiye'nin kendi içerisinde üretip de
sıfırdan
model tasarlayıp kullandığı bir otomobil ortaya çıkmadı. Hatta ileriki aşamada belki bunu bölge ülkelere de ihraç edebileceğimiz bir konsept çıkmamıştı. Şimdiki esasında temel gayret de bu. Bu kadar endüstri var, bu kadar yan sanayimiz gelişti, know-how'ımız var, bilgi birikimimiz var. Dünya çapında tasarım konusunda uzmanlaşmış Türk endüstriyel tasarım uzmanları var. Bunların hepsini bir yere getirip bir yerli otomobil yapar mıyız yapamam mıyız tartışmasından işte bugün prototiplere kadar geldik.
3 tane araç planlanıyor. Yani bir aracın 3 versiyonu olacak. Elektrikli bir araç, %100 elektrikli bir araç. Hı-hı. Yanlış bilmiyorsam. Sen fosil bir araçtan bahsetmiştin. Bir de ikisi bir arada bir araç var.
Evet, Sayın Bakan'ın açıklaması var. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nın. Deniyor ki 3 farklı motor üzerine çalışılıyor yerli otomobil projesi kapsamında. Bunlardan birisi konvansiyonel, yani içten yanmalı. Şu an bildiğimiz yakıtlı otomobil olacağı yönünde. Birisi elektrikli, birisi de menzil arttırılmış elektrikli. Şimdi menzil arttırılmış elektrikli konusu ayrı bir tartışma konusu. Çünkü menzil arttırma derken elektrikli pilden farklı olarak ekstra daha büyük pil mi kullanılacak, yoksa menzil arttırılmış derken mesela motor sayısı mı fazla olacak? Bunların hiçbirisini bilmiyoruz. Detaylar çok fazla yok ama elektrikli otomobilin de aynı proje kapsamında konuşuluyor olması aslında gidişatın o açıdan doğru olduğunu bir göstergesi. Çünkü yola çıkış tarihi olarak planlanan takvime bakıldığı zaman 2020 için öngörülen bir otomobil ve 2020'de yerli otomobil olsa bile tek başına içten yanmalı bir motorla çıkan otomobil o dönemde tam anlamıyla beklentileri karşılamaz. Türkiye'de kullanıcı bulsa bile hani endüstrinin gittiği nokta itibariyle çok rekabetçi olmaz.
Zaten açıkçası bana mantıksız gelen, Türkiye gibi petrol ithalatı yapan, bu fosil yakıtların çoğunu yurt dışından temin etmek zorunda kalan bir ülkenin kalkıp da gelecekteki otomobili için hala da içten yanmalı motordan söz ediyor olması, hı hı, bana gerçekten garip geldi. Tamam, biz elektriği de hala da %100 ülkemizden karşılayamıyoruz ama dünya buraya doğru gidiyor. Bir nükleer santralden bahsediyoruz. Ben tek aşamanın, tek hedefin uzun menzilli bir elektrikli araba olmasını beklerdim. Çünkü dünyada var zaten şu anda. Yani biz bir 5 yıl sonra 100 yıl önceki arabadan bahsediyoruz aslında.
Evet, şu anda esasında var ama tabii elektrikli otomobillerin maliyetleri yüksek. İşte pil yatırım yapmak gerekiyor. İşte bugün örneğin lityum polimer piller kullanılıyor. Bunların ne derece güvenli olduğu da hala bir tartışma konusu. İşte daha ziyade biz Tesla'dan bahsediyoruz mesela. Tesla'nın da arada kaynayan ama yanma tehlikesi geçiren, yanan bazı otomobilleri var. Burada pil ne kadar güvenli tartışmaları var. Bugün bakıldığı zaman elektrikli otomobil hala bir trend topic. Hani erişilmesi istenen bir hedef olsa bile bugün otomotiv endüstrisinin çok büyük bir kısmı İçten yanmalı motorlarla gidiyor ve üreticilerin yol haritasına bakıldığı zaman da bugün dizel geçiş skandalıyla Volkswagen çok gündemde. İşte hile yaptı vesaire tarzında. Onlar da tüm Volkswagen ürün gamı için, altta Seat, Skoda, Audi farklı markalar da var, elektrikli otomobilin yaygınlaşma tarihi olarak 2025'i gösteriyorlar mesela. 2025 öncesinde Volkswagen diyor ki ben bir elektrik mimarisi geliştireceğim ve bunu tüm otomobillere uygulayacağım. Dolayısıyla yeni bir yatırım yapma anlamında bakıldığı zaman henüz Türkiye, evet, sanayinin geliştiği bir ülke ama tek başına otomobil yapma konusunda da daha önce bir deneyimi yok bakıldığı zaman. Bu aşamada seçeneklerden bir tanesinin içten yanmalı olması normal ama ağırlığın ileriye dönük bir yatırım olarak elektrik ve diğer yeni teknolojilere verilmesi gerekiyor.
Şimdi tartışma konularından en önemlisi aslında herkes araba yapmamızı istiyor. Öyle ya da böyle. Tamam, araba yapılmamanın yapılmamanın tartışması da var ama bu daha azınlıkta kaldı. Asıl tartışmanın alevlendiği konu ilk gösterilen prototiplerin bence gereksiz bir şekilde tasarımları gizlenmiş olmasına rağmen birebir olarak Cadillac'ın BLS modeliydi sanırım. BLS modeliyle 2007'deki bir model kasayla birebir aynı benzerlik taşıması, hatta aynı olması, artık bunu söylemek herhalde yanlış olmaz. İç tasarımlarından dış tasarımlarına kadar aynı olması. Ama işin daha da böyle aslında tartışmayı alevlendiren kısmı açıklamanın bu yönde yapılmaması. Yani açıklama öyle bir yapıldı ki sanki bu tasarım ilk prototip olmasına rağmen
daha prototip olacak. Herkes olacak değil mi? Evet. Yani hani zaten aslında sıkıntı da buradan kaynaklanıyor. Bence bu yerli otomobil konusunda yapılan duyurunun en hatalı kısmı şeffaflığın olmaması. Şimdi sorun şurada. Yerli bir bir otomobili geliştirirken prototipleme aşamasında, ilk testler aşamasında öncül örnekler olarak hedef kitlene uygun, hedef segmente uygun hazır bir arabayı alıp bir takım yol testlerini bu arabayla yapabilirsin. Bunun herhangi bir sıkıntı yok.
Evet, yani sonuçta motor geliştiriyorsunuzdur, pil geliştiriyorsunuzdur. Yeni bir teker teknolojiniz vardır veya dişli teknolojiniz vardır. Ne yapacaksınız? Hazır bir kasanın üstünde bunu deneyebilirsin.
Pek çok şey yapabilirsin. Uydurup deneyebilirsin. Daha basit bir takım testleri de bunlarla yapabilirsin. Bunun herhangi bir sıkıntısı yok. Dünyada yaygın olarak kullanılan bir takım farklı testler, farklı platform araçlarda yapılabilen şeyler. Burada anlatımda bir sıkıntı oldu. Burada bakanlık bürokratları belki daha şeffaf olabilirdi.
Şeffaf olsalar,
çünkü şöyle bir durum söz konusu. Şimdi dendi ki, bugün gazetelerdeki haberlere de bakıyorum işte. Göya bakanlık kaynakları, isim vermiyor genelde gazeteler orada. Bu prototiplerin de tüm telif haklarının bakanlığa ait olduğunu, prototiplerin de özgün olduğunu söylüyorlar. Şimdi prototipin kendisine bakıyorum. Önden Cadillac BLS dediğin gibi. İçeriden de öyle. Arkadan baktığın zaman da biraz Saab 9.3 havası taşıyan, ki zaten bu iki otomobilde aynı mimariyi kullanan, aynı platform üzerine şekillenen otomobiller. Dolayısıyla burada şu söylenebilirdim. Yerli otomobil projesine başladık. Bir takım teknolojiler üzerine çalışıyoruz. Sağ testlerinin ilk örneklerini biz bu otomobiller üzerine yaptık. Bunu seçmemizin nedeni de Türkiye için planladığımız sedan otomobilin bir takım kriterleri var. Yaptığımız araştırma sonucunda TÜBİTAK bize dedi ki, bizim kriterlerimize uyan otomobil Cadillac BLS, biz testleri bu otomobil üzerinde yapalım. Kimse küsmezdi, kimse kızmazdı, kimse ayıplamazdı. Bu kadar da eleştiri gelmezdi. Ama bir prototip ortaya koyup Türkiye'nin yerli otomobili buymuş gibi tanıttığın zaman insanlar şunu zannettiler. Cadillac BLS'yi almışlar. Üzerine kamuflajı anlamayan bile var. Hani o noktaya kadar gitmiş durumdayız. Üzerine desen koymuşlar. Yerli otomobili de satmaya başlayacaklar. Yani hani eğer doğru anlatılabilseydi bu süreç daha farklı ilerleyebilirdi. Son iki gündür insanlar o kadar bilgi karmaşası yaşıyor ki. Otomobil bu mu? Çalıntı mı? Tasarım oradan mı alınmış? Bunu mu göreceğiz? Yarın mı piyasaya çıkacak gibi sorular gündemi meşgul etti.
Şimdi zaten benim kafamı en çok kurcalayan konu şu oldu. İlk Renault biliyorsunuz elektrikli araçlarını içten yanmalı motorları çıkartıp aynı kasayı kullanarak yaptı.
İşte Zoe diye bir modelleri var.
Zoe'nin daha öncesinde hatırlarsan
Zero Emission diye Z modeli.
Zero Emission diye Z modellerini piyasaya sürmüştü. Biz de denemiştik. O zaman Renault mühendislerine şunu sormuştum ben. Ya dedim, bu aracı sonuçta içten yanmalı bir motoru söktün. Elektrikli motor taktın. Kullanıyoruz. Ve dedim, menzili çok kısa. Bagajdan da kısmışsın, pil koymuşsun oraya. Sence dedim olmuş mu? Dedi ki, dürüst olmak gerekirse dedi, elektrikli araçların dedi, şu anda sıfırdan tasarlanmasına devam ediliyor dedi. Elektrikli bir aracın dedi sıfırdan tasarlanması lazım dedi. İçten yanmalı motorlu için tasarlanmış, buna göre şasisi oturtulmuş bir araca dedi, elektrik takmak, elektrik motoru takmak dedi ancak günü kurtarmaktır. Bu günü kurtaran bir araç dedi. Gösterdiği araçta. Şimdi bizim yaptığımıza bakıyorum. Adam bunu bana gösterirken 2-3 yıl oldu bunu bana söyleyişi. Biz şimdi bir 5 yıl ötesi için bir araç geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz araç 2007 yılındaki şasi üstünde geliştiriliyor. İçten yanmalı bir motor için dizayn ediliyor. Biz bunu elektrikli yapacağız diyoruz. Zaten olayın koptuğu nokta şu erdi. Millet elektrikli aracı sıfırdan tasarlıyor. Çünkü bunlar diyor yeni bir trend. İçten yanmalı motorlar gibi tasarlayamayız bunları. Mesela Tesla ne yaptı? Devrim neredeydi? Pilin tabanında olması mesela. Aynen. Aracın. O yüzden araç içinde farklı bir yer kaplamaması. Koltuklardan, bagajdan kısmak zorunda kalmamaları mesela konseptin amacı. Biz ne yapıyoruz? Yanlış yoldan gidiyor gibi görünüyoruz.
Şimdi zaten şu an gösterilen yerli otomobil prototipleri için bence en çok tartışılması gereken konu şu. Prototipler tercih edildiken neye göre tercih edildi ve hangi maksada hizmet ediyor prototipler? Çünkü bahsettiğim gibi Cadillac BLS ya da Saab 9.3 artık ömrünü doldurmuş. Kullanılan işte Epsilon mimarisinden bir tasarım söz konusu. Ağırlıklı olarak Almanya'da Opel tarafından geliştirme süreci ilerletilmiş bir konsept bu. Hani 2002'lerde geliştirilen ve bugüne kadar gelen, yani 15 yıllık neredeyse bir geliştirme süreci olan proje. Şimdi bu platforma bakıyorsun, bu platform üzerine testler yapılıyor. Eğer testler başka bir platform için herhangi bir çok zorlama gerektirmeyecek bir takım testlerse hani o platformla yapılıp daha sonra başka bir platforma taşınabilir. Bunu şu an için öngörmek zor çünkü tam olarak hangi platformu kullanacağını bakanlık açıklamadı ama bu aracın platformunu kullanacağını düşünürsek eğer 2002'de tasarlanan bir aracın platformuyla platformla 2020'ye yeni bir otomobil olarak gitmek istiyoruz. Şimdi diğer taraftan bakıldığı zaman Cadillac BLS ya da Saab 93 bu dünya genelinde müthiş başarılar kazanmış, kabul görmüş, yaygın olarak Euro NCAP'den 5 yıldız almış ya da insanların çok mutlu olduğu otomobiller değildi bunlar. Zaten ömürleri kısa oldu ondan dolayı. Bunun yerine videomuzun başına ne dedik? Yıllardır Türkiye'de olan firmalar var. Çok başarılı işlerimizi yapmış. Evet. İşte Renault, Fluence misal örnek veriyorum. Artısı eksisi vardır kendi içerisinde. Toyota'nın farklı modelleri, Hyundai'nin farklı modelleri. Ağır iş makinesine kadar yapıyoruz, otobüsüne kadar yapıyoruz, kamyon, traktör, tırına kadar yapabiliyoruz. Dolayısıyla burada...
Ki bazı modeller biliyorsunuz ticari modeller, Ford'un başarı kazanan modeller Türkiye'de tasarlandı.
Amerika'ya gider hatta. Evet. İşte Ford Transit Connect'ler vesaire vardı yanlış bilmiyorsam. E şimdi burada bu kadar bir yatırım varken fabrika, üretim üssü, AG merkezi, tasarım ofisleri vesaire. Amerikalı bir firmanın, batmış bir firmanın hani çok kabul görmemiş bir tasarımı üzerine testlere başlamak doğru mu yanlış mı? Bence dün yapılan açıklamadan sonra asıl tartışılması gereken konu buydu.
Ve tasarımın tamamen bize ait, bize özgün deniyorsa şu anki açıklamadan yola çıkıyorsak 2020'de göreceğimiz araç bu. Bu tasarım yani.
Prototipin özgün olduğu bize söyleniyor ve hani bugünkü açıklamada şey vardı. Bir taraftan şu hataya düşmüşler işte prototipte hakları bakanlığa ait olan TÜBİTAK'ın geliştirdiği prototip yönü. Bu yanlış bir açıklama. Şimdi buna gerek yok. Bu topa girdiğin zaman tüm o tartışma noktasındaki eleştiri okları
üzerine çıkardık. Yine soru işaretleri çoğalıyor.
Tabii çünkü bakıyorsun önden Cadillac, arkadan Saab, içeriden yine Cadillac. Şimdi bunun neresini yaptın deniyor biliyor. Hani burada işte bence bakanlığın her yaptığı açıklamada çok dikkatli olması gerekiyor. Çünkü hassas bir konu. Kutuplaşmaya da meyilli. Dediğim gibi bunun bir devlet projesi olması gerekiyor ama yine de ister istemez bir takım tartışmaları beraberinde getiriyor. Bundan ziyade biz burada testler yaptık ama mesela bir ayna dikiz aynası tasarladık. Onun aerodinamik testlerini yapıyoruz diyebilirsin gibi.
Değil mi?
Ama çıkıp da prototiple bize ait oldu dediğin zaman olay çok sokak seviyesine düşüyor.
Ya da yakıt verimliliği konusunda bir teknoloji geliştirdik. Bu aracın üstünde onu deniyoruz de.
Tabii aynen bu da denilebilirdi ama şimdi içeriden bakıyorsun aynı, dışarıdan bakıyorsun aynı. Dediğim gibi prototipleme aşamasında hangi aracın kullanıldığı konusu çok büyük sorun değil. Sen bir takım testler yapıyorsun. Biz de bunun farkındayız. Bu gerçek önemli. Ama çıkıp da bu prototipte bize ait. Bunu da biz geliştirdik. Kaynak bakanlık tasarım yapan ya da ürünü geliştiren TÜBİTAK dediğin anda olay çok bambaşka bir boyuta gidiyor.
Şimdi benim kafamı kurcalayan bir soru işareti daha var net bir şekilde. Araba üretmeli miyiz acaba? Yoksa üretmemeli miyiz? Çünkü diyeceksiniz
ki abi... Üretecek nasıl olmalı?
Abi sen ne diyorsun diyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir dünya var gerçekten. Genel olarak baktığınızda dünyaya tek başına kalmış araba üreticisi kalmadı. Hepsi büyük grupların artık altındalar. Nereden baksan 10 tane filan firma yani dünyayı domine eden firmalara bak. Altlarında bir sürü marka var. Bir sürü alt marka var. Öyle tek bir modelle yola çıkayım. Tek ismim olsun. İşte Mesut marka araba olsun. Tek başıma gideyim. Büyük bir grup olmayayım. Kendi motorumu, kendi arabamı, kendi tekerimi kendim üreteyim diyen bir grup kalmadı. Ne oluyor? Mercedes'i alıyorsun. Renault motoru kullanıyor. Volkswagen grubu. Hileli mileli motor falan üretmişler ama ne yapıyor? Arkadaşlar Seat'ından Skoda'sına Volkswagen'ine kadar hepsi aynı motoru kullanıyor. Audi'de de aynı motor var. Sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Neden?
Platform.
Maliyeti düşürmek için. Platformlar aynı, şasiler aynı. Adamın şanzıman sistemi aynı. Neden? Maliyet düşürmek için. Çünkü artık araba üretmek çok maliyetli bir iş. Satmak gitgide zorlaşıyor. Ve sizin bu maliyetlerden tasarruf edebilmeniz için tasarım ofislerini birleştirmeniz, aynı anda tüm kitlelere hitap eden modellerle piyasayı domine etmeniz, ucuzdan pahalıya düşük maliyetli araba üretebiliyor olmanız lazım. Pahalıyı da düşük maliyetle üretebiliyor olman lazım ki hayatta kalabilirsin. Çünkü kar marjınız ona göre değişiyor. Şimdi biz ülke olarak ne yapmaya çalışıyoruz? Tek başına ayakta duran, hiçbir geçmişi olmayan, hiçbir yerden destek almayacağını iddia ettiğimiz bir arabayla ortaya çıkan bir firma oluşturmaya çalışıyoruz. Bu model dünyada battı bir. İkincisi benim kafamda soru işaretleri yaratan. İkinci olan.
Eğer sadece iç pazarı hedefliyorsak. Yani çünkü evet. Bir yatırım var. Motor yapacağız diyoruz, bunu yapacağız diyoruz.
Dış pazarı hedefliyorsan da düşünerdi. Maliyetler ona göre artıyor tabii çünkü canım. Senin bu sefer orada da bir operasyon açman lazım vesaire vesaire. İkinci soru. Şimdi arkadaşlar dünya elektrikli otomobile gidiyor ama asıl konu nerede? İnsansız otomobiller.
Otonom araçlar.
Otonom araçlar. Google bunun üstüne çalışıyor ve ne diyorlar? 5-10 yıla bu araçlar yolda olacak diyorlar. Acaba otomobil mi üretmeliydik biz? Yoksa her otomobilde çalışacak çok üstün bir yazılım mı üretseydik daha başarılı olurduk?
Ya da hangisi daha düşük maliyetli? Şimdi şöyle bir örnek vereyim Mesut. Şimdi Tesla'dan bahsediyoruz. İşte elektrikli otomobil yapan başka araçlar var. Toyota'nın hibritleri var. BMW'nin yaptığı elektrikli otomobiller var. Var da var. Bunların hepsi aynı zamanda yürüyen bilgisayar. Bunlar zaman zaman yazılım güncellemesine ihtiyaç duyuyorlar bir takım nedenlerden.
Tabii işletim sistemleri var içinde çalışan.
Tabii yazılımlarını yükseltmek gerekiyor. Özellikle sorun olduğu zaman daha acil bir ihtiyaç olarak ortaya çıkıyor. Şimdi bu yazılımları yüklerken en kolay, en mantıklı yol OTA, over the air. Yani telefonumuza gelen yazılım güncellemesi gibi. Bunu internete bağlanan bir cihaza merkezden, sunucudan yollayabilmek. Bunu dünyada yapabilen bir iki firma var. Bu teknolojiyi geliştirebilen, yani havadan yazılım güncellemesi verebilen. Bunlardan bir tanesi bizim telefonlarımıza da kullandığımız teknolojiyi geliştiren firma. Bu senenin başında Continental lastik firması bu firmayı satın almış. Muazzam bir yatırım. 200 milyon avro civarında bir bedel almışlar. Şey şimdi 200 milyon avro Türkiye'deki bir büyük holding için ya da devletimiz için çok büyük bir bedel değil.
Yani net bir şekilde söyleyeyim arkadaşlar. Şu gişede bazen abuk sabuk filmler görüyorsunuz ya sinemada. Saçma sapan. 5 kuruş etmeyecek. Öğlen vakti televizyonda izlemeyeceğin filmler. Bakanlıktan 500-600 bin hibe alanları var onlar.
Yani dolayısıyla 200 milyon avro bir şey değil.
Evet.
Şimdi bu teknoloji, bu doğru bir yatırım. Neden? İşte Goldman Sachs gibi yatırım bankalarının bir takım projeksiyonları var. Deniyor ki 2020 ve sonrası için Connected Drive, birbiriyle haberleşebilen, konuşabilen, yeri geldiğinden yarı otonom ya da tam otonom gidebilen, her türlü ihtiyacı cevap verilen full elektronik, işte bilgisayar sistemleriyle kalkındırılmış, geliştirilmiş otomobillerden bahsediyor. Bunların hepsi için o yazılım güncelleme servislerine ihtiyaç var. Şimdi Continental ne olacak? 2020'den sonra senden para, benden para. Evet. Teknoloji sağlayan ne olacak?
Patentler de onda.
Patentler de onda. Dolayısıyla belki böyle bir şey yapılabilirdi. Ama eğer ben otomobil yapacağım diyorsan da, şimdi elektrikli bir otomobilden bahsediyorsak bunun en kritik parçası ne? Pil.
Pil.
Şimdi Tesla'ya
bakıyoruz. Pil yatırımın var mı?
Tabii.
Yok.
Tesla'dan bahsediyor. Tesla'nın bu noktadaki en büyük know-how'u nereden geliyor? Panasonic'ten geliyor mesela. Şimdi Japonlarla işbirlikleri var. Zaten orada bir Japon sinerjisi de oluştu. Tesla'nın bugünkü teknolojisini kim kullanmaya başladı? Toyota.
Evet.
Ne oldu? Tesla'nın Amerika'daki bir takım arazilerine ve kullandığı fabrikamsı yerlere bakın. Nereden gelme? Toyota'nın aslında mekanlarına.
Bir de adamların gelmesi. Vizyonuna bakın arkadaşlar. Gelecekte dünyanın en büyük pil fabrikasını kurmak üstüne çalışıyorlar. Gigafactory üstüne. Çünkü pil yatırım yapması lazım ki pilli araba üretebilsin doğru dürüst.
Pil olayı çok hassas bir konu, evet. Ve pil geliştirebiliyor olman lazım. Şimdi pili geliştiremeden elektrikli bir otomobil yaparsam bunu geldi demek ne kadar doğru olur? Bunu ayrıca tartışmak gerekiyor. Çünkü çok önemli bir kriter.
Önemli, bazı yakıtı dışarıdan alıyorsun.
Tabii yine benzin gibi pili dışarıdan, evet, almış oluyorsun. Bu ayrı bir tartışma konusu ki bugün akıllı telefonlar içinde mesela Vestel diyor ki pili Türkiye'de yapacağım ama ne zaman yapacağı ve kimin yapacağı belli olmayan bir detay. Şimdi onun dışında otonom araç yapman lazım. Şimdi burada da şunu konuşalım. Şimdi otomotiv 2.0'a doğru gidiyoruz. 2.0'ın karşılığı akıllı otomobiller olarak düşünülüyor genelde. Şimdi Volkswagen'in dizel geç skandalını düşün. Bunu bir tarafa bırakalım eğer. Avrupa ve Uzak Doğu Amerika'yı mahvetti otomobil pazarında. Bugün Amerikalıların esamesi okunmuyor dünya genelinde.
Evet, büyük motorlu araçlar tarih oldu.
Şimdi hatta bir komplo teorisi olarak Amerika'nın Avrupa'dan intikamı olarak gösteriliyor. Çünkü biliyorsun bu dizel geç skandalı Amerika'daki bir takım araştırmalar sonucunda, evet, ortaya çıktı. Ama Amerika nerede öne geçecek? Otomotiv 2.0'da. Bugün Google dışında, Tesla dışında, tamam bugün Mercedes'in testleri var, Volvo'nun testleri var ki Volvo'da ne kadar Avrupalı o da tartışılır.
Ama yıllarca binlerce kilometre kat etmiş otonom bir araç
BMW'nin
yok ortada.
BMW'nin testleri var ama gerçekten de testlerden test etmek, yani testi yaparsın ama testlerin ne kadar başarılı olduğu ayrı bir konu, tartışma konusu. Ya bakıyorsun bugün Amerikalılar orayı şu an domine eder noktaya gelmiş, evet, durumdalar.
Google'ın aracı gidiyor ve bunu videolarda net bir şekilde gösteriyor.
Otomotiv 2.0'a muhtemelen Amerika yine dünyanın süper gücü olacak. Çünkü Google'ın yaptığı yazılımı yarın Android Auto üzerinden belki tüm üreticiler kullanmak isteyecekler, evet, ya da başka türlü bir şeyler yapmak isteyecekler. Şimdi bunu Türkiye yapabilir mi? Bunu tartışmak gerekiyor. Yazılım. Yazılım yaptın diyelim. Şimdi yerli otomobilden bahsediyoruz ya. Bunlar bilgisayarla çalışıyorlar. Bilgisayarın çipini yapabiliyor musun? Bu da ayrı bir tartışma konusu. Hani bugün şunu tartışabiliriz. Amerika'da yapmıyor, Uzak Doğu'dan geliyor, doğrudan. Ama şimdi %100 yerli diyorsan ya da %90 yerli diyorsan neyin burada üretildiği ve neyin burada üretilmediğini çok iyi anlatmak, evet, gerekiyor. Bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman otomobil yapılabilir ama bu teknolojileri içermesi gerekiyor. Eğer bu teknolojileri içerecekse de bunların ne kadar Türkiye'de geliştirilecek bunların açıklanması gerekiyor.
Evet arkadaşlar, yani soru işareti çok, açıkçası ben otomobil yapılmasının gerekli olmadığı düşüncesindeyim. Biz otomobillerde kullanılacak bütün otomobil dünyasının kabul edeceği teknolojiler geliştirsek, buna para harcasak daha iyi bir adım olur. Daha az para harcarız ve daha az insan bu şekilde tartışmalarla vaktini harcar diye düşünmekteyim. Şimdi bakın, Bosch dediğimiz firma. Arabası var mı?
Yok.
Ama kullanmayan araba markası var mı herhangi bir Bosch teknolojisini?
Yok. Bugün bu dizel geç skandalının bile hatta Bosch'a kadar dayandırıldığını biliyoruz. Yaptığı yazılımlar, bir takım teknolojiler.
Tabii ki.
Fren teknolojilerinden tut, arabanın ecusu dediğimiz beynine kadar. Hemen her aşamada pek çok Bosch ürünü görebiliyoruz.
Arkadaşlar, ilk otonom araç parkını sergileyen firmalardan bir tanesi Bosch'tu. Otonom araç parkı sergiliyor adam.
Aynen.
Neden? Teknolojiyi geliştirmiş, satacak bunu. Ve sattı da. Şu an araçlarda gördüğünüz o otonom araç kitlerinin, otonom kendini park edebilen araçların çoğunun arkasında Bosch'un mühendisliği, Bosch'un yazılımı var.
Aynen.
Yani demek ki araba üretmeye gerek yok para kazanmak için. Türk ismini yukarılara taşıyabilmek için. İçinde Ali Veli marka bir otonom araç sistemi olsaydı kötü mü olurdu?
Olmazdı.
Parayı kazanırdık. Zaten ülkeleri gibi para gelirdi. Ama ne olurdu? Dev fabrikalar kurmak zorunda kalmazdık. Üniversiteli işsizlerimize iş bulurduk. Şu an Türkiye'nin bence en önemli sorunu arkadaşlar, bakın, lise mezununa iş bulmak değil. Gerçek anlamda değil. Lise mezunu bir şekilde çalışır bir yerde. Yani ben onu da küçümsemiyorum. Zaten var bir sürü orta eleman açığı var. Ara eleman açığı çok teknik Türkiye'de inanılmaz var. Ama Türkiye'de çok ciddi bir sorun var ve katlanarak büyüyor arkadaşlar.
Diplomalı işsizler.
Üniversite mezunu işsiz inanılmaz fazla var. Bu adamlar Amerika'ya gidiyor. Beyin göçü yapıyorlar. Al işte en son Nobel ödülü alan bilim insanımız neredeydi? Amerika'da yaşıyordu.
Ki Nobel ödülü alana kadar da gündemde olan bir isim değildi. Yani kimsenin bildiği, hatırladığı ya da belki sahip çıkıp çıkmaması artı tartışma
konusu. Neden? Büyük bir beyin göçmüş arkadaşlar. Ne yazık ki. Demek ki burada o da... Şimdi bakın şey var, tamam. Devlet destek veriyor. Evet. Gerçekten destek isterseniz alabiliyorsunuz. Sinema filmlerine destek veriyorlar dediğim bu devletin hatası değil. O sinema filmini geliştiren adamın artık...
Kültür Bakanlığı desteği alanın hatası.
Evet, alanın hatası. O kötü niyetli bir adam olduğundan ama... Şimdi şöyle bir ikili dünya var gerçekten. Bilim insanları arkadaşlar girişimci ruha sahip değil birçoğu. Yani nerede ne destek var? Aman ben bu krediyi nasıl alırım? Para bulursam ne yapalım falan diye düşünecek derdi yok. Adam başka şeylere kafa yoruyor çünkü. Başka şey düşünüyor. Onun için bunu düşünecek iyi niyetli insanlar. O iyi niyetli insanlar yoksa da devlete ihtiyaç var.
Şimdi şöyle bir gerçek
var. Yani bu insanlar o yüzden gidiyor. Para olmasına rağmen bu insanlar gidiyor. Aslında para var. Devlet veriyor da bilimsel geliştirmeleri ama arkadaş bilim insanı evrakla bilmem neyle mi uğraşsın? Bilim yapmaya mı uğraşsın? Bir de o var gerçekten.
Şimdi ülkemizin çok ciddi potansiyeli var. Bu ülke pek çok şey yapabilir. Bu ülkeden çıkıp gidip başka ülkelerde çok güzel işler yapanlar da var. Dolayısıyla bu otomobil projesi olacaksa da başarıyla sonuçlanabilir. Yeter ki doğru insanlar doğru noktalarda görevlendirilsin ve kaynaklar doğru harcansın.
Bir önemli olan nokta bu. Herkese danışılsın. Gerçekten danışılsın. Yani şimdi arkadaşlar ben diyorum ya mesela ben araba üretilmesi taraftarı değilim. Gerek olmadığını düşünüyorum. Zaten araba üretildi. Araba var, hepimiz kullanıyoruz, tamam mı? Biz yazılım üretelim. Bakın şu anda hala da %100 otonom bir araç, tamam artık şehirlerde dolaşacak denen araç yok. Hala da deneme testi yapılıyor. Demek ki bir şans var. Belki çok geç kaldık ama o tarafta bir şans var. Bir otonom araç yapalım. Biz aracı üreteceğiz. Ben size söyleyeyim yine satın alan olmayacak. Neden? Diyecek ki adam otonomu var. Elektrikli aracı Amerikalı daha ucuza veriyor zaten. Neden? Adam pil fabrikasını kurmuş, çatır çatır üretiyor zaten. Ben bunu aldım diyecek, bu kısa menzilli gidiyor. Çünkü Amerika'da ne diyor? Tesla'nın açıklaması var biliyorsun. Evet. 2025-30 gibi zaten biz elektrikli arabaların menzil sıkıntısını aşacağız diyor adam. Vizyonu koymuş.
Zaten şimdi oraya doğru gittiğim zaman...
Zaten gidecek misin yani? Çıkacak ortaya
mı? Aynı yere gidiyorsa. Teknoloji geliştirme kısmı işin hakikaten en zor olan kısmı. Bugün işte motor, şanzıman vesaire bir yerden alınabilir. O da artık çok sıkıntı değil. Evet. Çünkü hani bugün tek başına motora bakarak geldi değildi demek de... çok doğru bir yaklaşım olmaz.
Zaten çünkü, dünya öyle çalışmıyor artık. Almanlar Fransız motor kullanabiliyor.
Tabii Alman Fransız kullanır, diğeri Japon kullanır. Pek çok parça değişimi olabilir. Teknoloji transferi söz konusu olabilir. Ortak teknoloji geliştirme durumu da olabilir. İşte bugün Koenigsegg diye bir süper spor otomobil markası var. Tamam onun konsepti ve duruşu farklı bir amaca hizmet ediyor olabilir ama bugün işte Alman motoruyla çalışan ama dünyanın işte birebir diye bir otomobilleri var. Adam aerodinamik tasarım üzerinde çalışmış ve her bir kilogramına bir beygir düşebilen dünyanın ilk süper spor otomobili. Yani 1000 beygir 1000 kilo. Bu aerodinamik olarak aşılması çok zor bir eşik olarak görülüyordu. Adamlar bunu aştılar. Bize bakıyorsun. İşte ben bu konu ilk gündeme geldi. Dün Sayın Bakan fotoğrafları paylaştığında ben de tweet atmıştım. Onuk diye bir yerli markamız var. Bu adamlar süper spor otomobil geliştirmişler.
Evet, şimdi aslında konuşulması gereken konu da bu.
Şimdi bu adamlar süper spor otomobil. Hatta iki farklı tasarımları söz konusu. Son tasarımları o kadar beğenilmiş ki Asphalt 8. Dünyada en çok oynanan mobil oyunlardan bir tanesi. Oraya kadar girmiş.
Ve çalışan, giden, özgün tasarım. Gerçekten özgün
aynen,
tasarım.
Aynen özgün bir tasarım. Güzel görünüyor, agresif. Önden bakıldığı zaman farklı esintiler görebilirsin. McLaren'e benziyor diyebilirsin. Ama bugün Ferrari'de ona benziyor. O da ona benziyor gibi bir takım. İşte Ferrari'nin yeni bir otomobili var. F12 TDF diye galiba. Üstten bakıyorsun Corvette Z06 gibi görünüyor.
Ya benzesin. Bak benzesin.
Aynen benzemesin.
Aynısı değil. Olmasın. Önemli olan o zaten.
Şimdi bu adamlar ne yapmışlar? Motor ve aktarma organlarının konusunda Ford'la işbirliğine gitmişler. Ama şimdi Ford'la işbirliğine gitmek de Ford ben geldim parayı veriyorum al değil. Belli bir kriterden geçmem ve teknolojik olarak hakikaten Ford'la işbirliği yapacak kadar donanımlı olman gerekiyor. Buna çalışmışlar. Bugün ortaya aerodinamik olarak güçlü ve kullanılan malzemeler olarak da başarılı ve modern bir araç tasarımı çıkarabilmişler ki burada yapılması gereken
yol sürüş testleri var. Araç gidiyor zaten. Var. Yani bunu öyle söylemek lazım. Prototip böyle üstü kapalı tasarımı gizlenen bir araç değil.
Değil. Şimdi onları dinliyorum. Daha doğrusu ben konuyla ilgili bir gazetecinin radyo programını dinlemiştim. Diyor ki konuştum diyor Onuk'la. Ülke sahip çıkmadı diyor. Niye diye bakıyorsun? Otoshow fuarı yapılmış. Büyük salon var. Bu salonda dünyada bir üreticiler otomobillerini sergiledi. A marka, B marka, C marka. Kendi içimizden, kendi kanımızdan insanlarımız bir otomobil geliştirmişler. Bir salonda yer vermemişler. Sen yan sanayicilerin olup küçük salona git. Şimdi biz kendimizi dünyaya nasıl anlatacağız? Böyle bir şey yaptık, bunu nasıl göstereceğiz? Bir şey göstereceksin ki belki bir yatırımcı gelecek, ben bu tasarımı almak istiyorum diyecek. Yurt dışında tasarım satmış olacaksın, kötü mü?
Değil.
Türklerin yaptığı bir otomobil. İşte bugün Murat Günak'tan bahsediyoruz. Volkswagen'in şusunu tasarladı, busunu tasarladı. Bugün ismini hatırlayamadığım bir tasarımcı var. Mazda 3 serisinde o Zoom tasarımda şu kadar katkısı oldu, bu kadar katkısı olmadı diye. Böyle şeyler var. Bunları niye desteklemiyoruz?
Ya zaten Erdi, benim anlamadığım ne biliyor musun? Şimdi genel olarak bakıyorsun, diyorlar ki işte yerli otomobil, tamam mı? İlla yerli otomobil deyince diyorum ya, %100'e yakını yerli olmak zorundaymış gibi geçiyor.
Gerçi bakanın açıklaması da ona yakın aslında. %85-90 diye söylüyorlar.
Ya arkadaşlar, sadece tasarım yerli olsun, geri kalan tüm parçalarını dışarıdan al, birleştir, sat, para kazanırsın, ülkene girer para yine. Evet. Ne yaparsın? Sen dışarıdan ithal ettiğin ürüne katma değer ekleyip, marka ekleyip, tasarım ekleyip, yurt dışına daha fazlaya sattığında zaten ithal ihracat dengende kâra geçiyorsun. Yani bu para kazanabileceğin bir yöntem. Aynı Apple'ın yaptığı gibi Çin'den 100 dolara ürettirdiği ürünü alıp sen dünya ülkelerinde daha farklı fiyatlardan satarsan ülkene dolar olarak katma değer olarak geri dönüyor bu. Yani bu yüzden yok aman süper spor otomobil taşıyor, şanzımanı Ford olmuş, motoru bilmem ne olmuş demeyin. Biraz araştırdığınızda çok net bir şekilde göreceksiniz. Zaten birçok custom design, süper spor otomobil üreten niş firmalar, milyon dolara araba satan firmalar bu şekilde çalışıyor. Motoru ondan bundan alıp getirip koyup şasiyi dizayn ediyorlar.
Amerikalıların bir goygoyunu söyleyeyim sana. Bir Amerikan firması Guinness Rekorlar kitabına girdi, hız rekorunu kırdı. Hennessy diye bir firma. Bu adamlar aslında tuning firması. Aldın herhangi bir otomobili, bu mesela Ford'un F-150 kamyoneti de olabilir, bir Ferrari de olabilir. Götürüyorsun, adam ekstrem şekilde modifiye ediyor ve sallıyorum 1000 beygir, 1500 beygir yapıyor. Bunlar Lotus'un platformunu alıyorlar, Lotus Exige'di galiba. Motoru değiştiriyorlar, bir sürü şey yapıyorlar. Tasarım anlamında bir takım değişiklikler var ve hız rekorunu kuruyorlar. Dünya günlerce bunu konuştu. Dünya rekoru kıran Amerikan firması Hennessy diye. Bu bir başarı. Neden evet. Guinness Rekorlar kitabına girmişsin? Bir başka örnek vereyim. Biz geçtiğimiz Nisan-Mayıs ayında en çok hangi otomobili konuştuk? Daha doğrusu otomobil severler en çok kimi konuştular? Lycan diye bir süperspor otomobil. Biz bunu nerede duyduk ilk defa? Fast and Furious'un son filminde. Nasıl duyduk? Arapların yaptığı süperspor otomobil. Arabistan'da bir plazadan diğerine camdan cama uçan otomobildi. Adam ne yaptı? Parayı basmış, tasarımcıları almış. Ortaya agresif bir tasarım çıkarmış ama içindeki tüm teknoloji yurt dışından devşirme ya da yurt dışından ithal teknolojiler. Ama konuşuldu mu konuşuldu. O ülke gündem yaptı mı yaptı. Bu da bir başarı baktığın zaman.
Evet, arabayı sattı mı para kazanıyor musun? Kazanıyorsun.
Şöyle adam zaten 10 tane üreteceğim diye 7 taneydi galiba. 3 milyon dolardan 5 milyon dolardan fiyatı neydi? Sattı mı sattı. Şimdi oradaki ticaretleşmeden amaç. Arabın zaten 3'e 5'e ihtiyacı yok. Evet. Adam zaten kazanıyor ama dünya Arapları süper spor otomobil yapan ya da geliştirebilen bir ülke olarak algıladı ve konuştu. Bu da bir başarı. Şimdi Türkiye'ye dönüldüğü zaman tekrar prototiplere dönelim. Asıl konumuzda çok da çıkmamış olalım. Bu prototipler Saab da olabilir, General Motors da olabilir, evet. Toyota da olabilir, Mercedes de olabilir. Şunu söyleyelim arkadaşlar, bu prototipler değişecek. 2020'de piyasaya çıkacak otomobil çok farklı bir hava taşıyacaktır. Bunda herhangi bir sorun yok. Evet. Zaten söylenenler de bu.
Söylenenler tam net değil işte. Tam bu değil.
Son açıklamalarda gazetede o yansıyordu. Yani şeyi de anlamıştı. Gelen eleştiriler sonrasında bunun prototip olduğunun altını artık daha kalın çiziyorlar. Zaten değişmesi de gerekiyor. Artık hani 2002'de geliştirilmiş bir platform üzerinde 2007 model tasarımı 2020'de piyasaya çıkarsan çıkmaman daha fazla ayrı olur. Evet. Çünkü o kadar yatırım sonucunda devletimizin de sınırsız kaynakları, sınırsız parası yok. Şimdi oraya bir milli hazineden bir gelir aktarıyorsun ve ortaya çıkacak işin de başarılı olması gerekiyor ister istemez. Deniyor ki işte önümüzdeki sene içerisinde 40-50 tane prototip geliştirilecek ki burada planlananlar arasında SUV dediğimiz halk arasında Jeep olarak bilinen daha arazi aracı diyebiliriz bir versiyon da olacak. 40-50 tanesinin farklı ortamlarda testleri yapılacak. Çöl testi de yapılacak, aşırı soğuk testi de yapılacak, yapılacak. Ama arka tarafta motor teknolojilerine nereye gideceğiz, şanzıman teknolojisini neyi kullanacağız, yol bilgisayarı, elektronik sistemler gibi konularda ne noktaya kadar bizi geliştirip ne noktasını yurt dışından alacağız gibi soruları zamanla göreceğiz. Çünkü o konuda çok fazla açıklama yapmıyorlar.
Değişir edecek mi bir de?
Yani onu da söyleyeyim aslında, iyi bir noktaya değindin. Şimdi Apple'ın otomobil yapma yapmama konusu var. O konuyla ilgili bir video paylaşmıştık daha önce. O esnada araştırmıştım. Deneyimli bir otomobil firması için sıfırdan yepyeni bir model oluşturma ve bunu üretime sokma 5 yılda gerçekleşebilen bir süreç. Ama şimdi biz ülke olarak bakıldığında bu ülkenin sıfırdan bir otomobil üretme deneyimi kendisinin has bir marka altında yok. Ford'un burada yaptığı şeyler var, evet. Toyota'nın yaptığı şeyler var ama ilk defa biz böyle bir şey yapacağız. Hani burada üniversitelerle işbirliği noktada Türkiye'deki oturmuş yabancı markalardan bir takım feedbackler, destekler alınacak mı bunları bilmiyoruz. Dolayısıyla bilmediğimiz için 2020 hedefini tutturabilecek miyiz? Bu önemli. Hani 2020 olur da tutmazsa aslında 2020 diye düşündük ama Cumhuriyetimizin 100. yılı diye 2023'e kayar mı kaymaz mı? Bunları da iyi görmek gerekiyor. Çünkü otomobil endüstrisinde 5 yıl sonrası için tarih vermek çok
riskli bir iş.
Riskli bir iş. kendini ispatlamış, yıllardır bu işte olan, milyonlarca otomobil üreten bir firma belki bunu tutturabilir ama üretim üssünün kurulması, parçaların tedarik edilmesi, satış noktasında bile bir takım zincirlerin oluşturulması, bunlar zaman gerektiren şeyler. İşin içerisinde devlet olduğu zaman, devlet her zaman bürokrasidir. Bürokrasi her zaman ağırlaştırır işleri. Hani burada çok dikkatli açıklamalar yapmak gerekiyor ki yarın öbür gün o açıklamalardan yola çıkarak projeye olumlu olumsuz, daha doğrusu olumsuz bir takım eleştiriler gelmesin.
Evet, videonun sonunda ben kişisel temennimi söylemem gerekirse eğer, net bir şekilde şunu söyleyeyim. İnşallah yaptım olduğuma getirilmez. Ben sizden daha iyi bilirim. En iyisini biz biliriz. Gelmez olay. Bilgisi olan herkes davet edilir ve platforma açık bir şekilde katkı sağlayabilirler. Ekstra olarak bugün A gelir, yarın B gelir, ondan sonra C gelir. Mantıklı milli bir proje oluşturulur, ortaya konur, herkesin kabul ettiği, tüm kesimlerin kabul ettiği ve hangi kesimden bir parti ya da başbakan başa gelirse gelsin bu proje devam ettirilir. Çünkü bizi ne üzer arkadaşlar? 5-10 yıl devam etti diyelim ama onlardan sonra gelen birisi bunu ben yapmadım ki, niye diğerlerinin ismi yürüsün deyip çöpe atarsa bunu, ya da gerçekten işe yaramaz bir projeyse ve 5-10 yıl halk oyalandıysa o paralardan gidip de bir sonraki adama bunu rafa kaldırmak sorun olarak geri dönecekse, işte hiç hoş olmayan şeyler karşılanır. İnşallah her kesimin katkıda bulunduğu, herkesin sahipleneceği bir proje ortaya çıkar ve Türk bilim insanının katkısıyla araba mı çıkar, yazılım mı çıkar, arabalarda kullanılacak ekstra bir beyin mi, göz mü çıkar artık. İlla ben araba çıkması gerektiğine inanmıyorum dediğim gibi. Yani dünyada birçok örneği var. Çok deli paralar kazanıp arabası olmayan ama araba endüstrisine inanılmaz katkı sağlamış firmalar var. Böyle bir şey mi ortaya konur? Hep birlikte görürüz. Yani paramız boşa gitmesin de.
Ben de aşağı yukarı senin aynı fikirdeyim. Sonucunda bir takım projeler devlet politikası olması gerekiyor. Yani bugün Amerika'ya bakıyorsun. Başkan değişse de, yönetim değişse de devletin bir politikası var. Bazı şeyler değişmiyor. Evet. Çünkü dediğimiz gibi devlet bir şirket değil. Devletin her zaman her noktaya girebileceği çok fazla kaynağı olmayabilir. Dolayısıyla bunların iyi kullanılması gerekiyor ama bu projeler geliştirilirken de daha çıkış aşamasında toplumsal konsensus sağlanarak herkesin kabul edebileceği, herkesin bir bekleyelim ya, burada bir ışık var, çıkarsa güzel şeyler çıkabilecek.
Benim de bir fikrim var.
Benim de bir fikrim. Tabii evet. Yani burada bu proje geliştirilirken TÜBİTAK işin içerisinde ama üniversitelere de gitmek gerekiyor. Git Hyundai'ni Türkiye'deki genel müdüre de sor.
Evet.
Hani ne ya bekliyorsun?
Taksiciye de sor. Taksiciye de sor. Minibüsçüye de sor abi. Ne bekliyorsun diye bir sor. Yani minibüse binen adama sor. De ki ya biz bir minibüs üreteceğiz. Ne bekliyorsun sen? Bu minibüste ne sakat diye onu da bir
mesela
söz hakkı
olsun. Mesela ne oldu? Bize Karsan New York'un yeni taksisine aday oldu. Evet. Böyle iddialı ürünler yapabiliyoruz. Diğer taraftan engelli vatandaşlarımıza da sor. Onlar da kullanmak isteyecek. Sonra yerli bir otomobil
yani
olduğu için.
Sor derken bunların zaten sivil toplum örgütleri var. Onların başkanları gidip konuşsa, zaten seçilmiş insanlar bu topluluklar tarafından, o bile yeter. Yani sor derken şimdi şey diye olabilir, yanlış anlayıp arkadaş 1 milyon kişiye mi sorsunlar diye. Yok arkadaşlar, gerek yok yani. Sivil toplum kuruluşları var konuşabileceğiniz, bu işler tarafından örgütlenmiş teknik.
Ya hem bireylere sorulabilir hem de işin uzmanı pek çok kişi var mesela. Bugün hani İstanbul'da otobüsün rengini halka sorabiliyoruz. İnternetten oylama yapılabiliyor. Burada da mesela 3 tane tasarım ortaya çıkar. Halka sorabilirsin. Hangi tasarımla ilerleyelim? Evet. Hangisi ilerlemeyelim tarzında.
İstanbul Park'a gitti geldi. Oranın dumanını attıran profesyonelleşmiş pilotlarımız da var. Onlar da işin içine katılabilirler.
Hız test sürüşlerine performans testleri pek çok şey yapılabilir. Üniversitelerin bir takım imkanları. TÜBİTAK dediğiniz zaten teknoloji konusunda pek çok imkana sahip. Kendi içerisinde kendi bütçeleri olan özel bir organizasyon. Niyet iyi olur. Doğru adımlar atılır. Doğru insanlar projenin doğru yerlerinde başa çıkarsa eğer güzel şeyler olabilir. Benim sevindiğim nokta şu. Bu olay o kadar çok tartışılıyor ki demek ki aslında herkes istiyor bir şey. Herkes bir ortaya bir şeyin çıkmasını...
Bir şeyin çıkmasını istiyor ama işte yani dediğim gibi konuşan insanlar biraz şeyler... Bölünmüş kutuplaşma var. Ben kutuplaşmanın kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Yani bugün aslında otomobil üreten Türkiye'de Türk şirketler yok mu? Var. Tofaş'a bakıyorsun. Adam otomobil üretiyor. Türk
fiyat şirket. Ortaklığını üretiyor ama
fiyat üretiyor. Ortaklığını üretiyor. Bunlara da sor. Bunlara da deneyimi var. Ya arkadaş biz otomobil üreteceğiz ama mantıklı mı sence diye bir sor.
Ya da belki sormuşlardır. Hani onu da bilmiyorum. Evet. Umarım sormuşlardır çünkü
ama
doğrusu.
Ama işte ortaya çıkmıyor yani. Doğrusu bu. Çıksın ortaya konuşulsun. Bilemiyorum. Belki de genel olarak ortam müsait değildir onlar için. Oradan bakıldığında ortam müsait görünmüyordur ama benim gönlümden geçen dediğin gibi hepimizin bir şekilde bu benim aracım diyebileceğimiz, bunda benim de katkım oldu, tam düşüncelerimi yansıtıyor, öyle ya da böyle hepimizin aracı diyebileceği ya da hepimizin teknolojisi diyebileceği bir şeyin ortaya çıkması.
Ben aynı fikirdeyim. Son olarak şunu söyleyeyim Mesut. Bugün Çin kopyalamanın en güzelini yapıyor. Range Rover'da kopyalıyor, Mercedes'de kopyalıyor, her türlü otomobili kopyalıyor. Bir kısmı zaten zaman zaman Türkiye yollarında da görebiliyoruz. Hani tasarım olarak dinam alınmış otomobiller olduğunu hissedebiliyorsun ilk gördüğün anda. Dolayısıyla 2020'yi hedefliyoruz. Dünya değişiyor. Dedim ya işte Goldman Sachs'ın açıklaması var. 2020 sonrası için en az ilk etapta 50 milyon akıllı arabadan bahsediliyor. 2025-30'lar için full elektrikli otomobillerden bahsediliyor. Bugün Volkswagen onu anlatıyor zaten. Ford o konuda çalışmalar yapıyor. Japonların keza pek çok çalışması var. Dolayısıyla bunların hepsini bir araya getirdiğim zaman Türkiye'nin ortaya koyacağı vizyonun da orta uzun vadeli plan ve programın da eğer illaki bu somut bitmiş bir otomobil olacaksa eğer bu teknolojik gelişmeler ışığında olması gerekiyor. Burada da Japonlarla işbirliği ise Japonlar. Bugün artık dünya küçük bir köy. Herkes birbiriyle işbirliği yapabiliyor. Bir takım teknolojileri bir yerden alman sorun değil. Onu nasıl kullandın? Evet. Belki özgün bir şekilde de kullanabilirsin. Sen birisi elektrikli otomobil yapar. Sen kliması için tavana fotovoltaik panel koyarsın. Klimayı sadece güneşten aldığın enerjiyle çalıştırırsın. Bir sürü aslında yapılabilecek şey var. Umarız herkesin kabul edebileceği güzel sonuçlar çıkar. Belki otomobil diye başladık. Bakanlık da farkına varır. O çalışmalar esnasında başka bir keşif yaparlar ve onun üzerine bambaşka bir noktaya ederler. Da gider. En sonunda eğer çalışmalar güzel olursa devlet ülke kazanır diye düşünüyorum.
Bu videomuzda gerçekten olabildiğince açık düşüncelerimizle beraber bu konuda neler hissettiğimizi sizlerle paylaşmak, teknik bilgileri aktarmak istedik arkadaşlar. Lütfen arkadaş ortamında arkadaşınızla konuşuyormuş, ailenizden bir akrabanızla konuşuyormuş gibi diğer insanların düşüncelerine saygı duyarak, kişiliğine saygı duyarak siz de düşüncelerinizi paylaşın. Unutmayın ki siz nasıl düşüncelerinizin zor değiştirilebildiğini düşünüyor ve inanıyorsanız karşı tarafın düşünceleri sizin iki tane klavye hareketinizle hemen değişmez. Bu yüzden çok ısrar edip ortamı gelmenin bir anlamı olmadığını düşünüyorum.
Şunu da söylemek lazım. Bu herkes için, dünyadaki herkes için geçerli. Söz ağızdayken senin kontrolündedir. Çıktığı zaman sen onun kontrolündesin. Dolayısıyla tartışırken de o onu almış, bu bunu çalmıştan ziyade olabilir. O da olabilir. Evet. Bunu ama doğru, bilimsel ve rasyonel yazacağız ki yanlış yapıldıysa yanlış anlaşılsın ve bir daha yapılmasın.
Ya zaten şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Teorilerle yürüdüğünüz zaman olay gerçekten çok sanal bir ortama gidiyor. Çalmışlar, yapmışlar, kandırmışlar, etmişler. Olmaz, etmez. Bu zaten bir şey, sonucu varabilecek bir şey değil. Çünkü çok kolay bir şey. Hani biz bir ürün inceliyoruz diyorlar ya. Sen şucusun, bucusun, paramı aldın, bilmem ne mi ettin diye. Nereye gideyim ki? Şimdi almadım mı diyeyim, aldım mı diyeyim? Yani almış olsam aldım mı diyeceğim, anlatabiliyor muyum? Beraber mi aldık da biliyorsun bu kadar? Hepsi mi alıyor? Sen alır mıydın? Anlatabiliyor muyum? Karşıdaki adamla bunu konuşmak lazım. Boş bir muhabbet, anlatabiliyor muyum? Yani zaten dikkat edin, biz bu kişilere cevap verdiğinizde sonuca varamıyoruz. Başka bir yere gidiyor. Bu yüzden dediğim gibi arkadaşlar, rasyonel bir şekilde düşünüp fikirlerimizi teknik anlamda ortaya dizmek lazım. Üretilmeli mi, üretilmemeli mi? Üretilirse nasıl üretilmeli? Şu an yapılan yanlış sizce ne? Açıklamalar tatmin edici mi, değil mi? Anlatabiliyor muyum? Ben açıklamaların tatmin edici olmadığını, çok açık olmadığını düşünüyorum. Biraz daha açıklama yeterli lazım. Yeterli değil ne yazık ki. Daha fazla açıklama, daha fazla gösteri, daha fazla şeffaflık lazım. Belki de bir soru cevap yapılması lazım özgün bir ortamda, gazetecilerle birlikte.
Ben şunu da söyleyeyim mi? Hani siyasi olarak, siyasi görüş ya da ideolojik duruş itibariyle bir kısmı bakanı sevebilir, sevmeyebilir. Ama şu açıdan ben takdir ediyorum. Twitter'da takip ediyor, bizi takip ediyor. Mesela beni takip ediyor. Kendisiyle Twitter'dan da konuştum. Dedim ki Sayın Bakan Bey, sizinle röportaj yapalım. Telefona vergi, yerli telefon üretimi, o zaman otomobil çok gündemde değildi. Müsait baktım, geri dönüş yapacağım. Bir daha sonra dönmedi. O ayrı zaten konusu ama yani buna cevap verebiliyor olması da ya da danışmanların cevap verebiliyor olması da güzel. Ülke olarak bilimin ışığı altında ilerlediğimiz sürece hiçbir zaman kaybetmiyoruz. Sonuçta Ar-Ge demek her zaman mutlak sonuç demek değil. 100 milyon dolar koyarsın, 5 yıl harcarsın, bazen sonuç olumsuz da çıkabilir ama bilimin yolunda gittiğimiz sürece her zaman kazanan
biz oluruz. İnşallah popülist olaylara çok karışmadan düzgün şeyler ortaya konur diyelim son kez ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.